Ayrım 26.
Ses tanıdıktı ama odanın ortasında duran ceset yığını nedeniyle tam olarak göremediği sesin sahibini çıkartamıyordu. Hoş, tam olarak görse bile gözlüksüz yine seçemeyecekti ya. Ben sizi kurtuldu sanıyordum hocam. Yüzbaşı bir ol, siz misiniz diye sevinçle haykırdı Tuna. Evet, bunca işkenceden sonra kendime benzemesem de, beni bırakın şimdi de siz nasıl düştünüz bunların eline? Bir evde saklanıyordum dedi Tuna. Ama bu karabasandan kurtulmak için oradan çıkıp ilk kabusa dönmem gerekiyordu. Biliyorsunuz ben buralara ait değilim. Bu yalnızca, ah tabii diye içini çekti yüzbaşı bir ol. Nasıl unuturum? Bütün bunlar yalnızca sizin karabasanınızın bir parçası. Gerçek değil. Evet. Ah hocam ah, sizi kuzguncuktan aldığım o günden beri aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Oysa neler yaşadınız, neler çektiniz ama hala aynen diretiyorsunuz. Baksanıza şu halinize, kanlar içinde esir alınmış vaziyettesiniz ve hala bir Kafka romanının içinde olduğunuzu zannediyorsunuz. Birazdan öldürecekler bizi. Daha iyi ya dedi Tuna çürüyen insan eti kokusundan bayılacağını düşünerek. Öldürsünler beni, hemen öldürsünler de bu iş bitsin. Çünkü bu kabustan sıkıldım artık. Yoksa bir çeşit reenkarnasyon inancınız mı var sizin hocam? Ne münasebet diye bozuldu Tuna. Bu yaşadıklarımın benim bir karabasanım olduğuna dair öyle çok kanıtım var ki. Asıl bunun gerçek olduğuna inansaydım aklımdan şüpheye düşerdim. Hala mı hocam? Elbette. Bakın yüzbaşı bir ol. Siz kendinize bakın bir yol. Ne görüyorsunuz? Genç, aydın, pozitif, yapıcı ve modern bir asker. Siz şair Doğan Gökay'ın düşlediği ulusal sentezin parlak bir ürünüsünüz. Avrupalı standartlarında bir genç Türk. Bağnaz, fanatik biri değilsiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Kültürlü ve akıllısınız. Çağdaş bir subay tipi. Ben Türk ordusunda hep böyle askerler olsun isterdim. Ve bu nedenle bilinçaltım sizi yarattı bu rüyada. Bilmem anlayabiliyor musunuz? İlahi hocam diye acı acı gülümsedi yüzbaşı bir ol. Sağ olun. Hakkımda böyle övgü dolu konuşmanız beni sevindirdi. Ama zaten ordudaki subayların büyük bölümü hala benim gibi askerlerden oluşmaktadır. Görüyorsunuz, gerçek her zaman korkunç olmak zorunda değildir hocam. Ve bir asker ne kadar yapıcı ve modern olursa olsun, hedefi düşman olarak yetiştirilmiş bir savaş taktikçisidir. Düşman olmazsa asker olmaz, bunu anlayabiliyor musunuz? Bunu anlamak zor, dedi Tuna. Düşmansız bir dünya için çocuk yetiştirmek varken... Ah hocam, gerçek dediğimiz şey yalnızca insanların dünyasında ve insanlarca yaratılmış bir şey değil ki. Bizler aslında doğanın esirleriyiz ve onun bir parçası, bir ürünüyüz. Siz daha iyi bilirsiniz, edebiyat ve insan sizin alanınız aslında. Yavaş yavaş usul usul birikiyor kötülük, diye fısıldadı Tuna. Toplumun bölünmesi, gammazlığın özendirilmesi, mafya, gizli örgütler, teröristler, tarikat tüccarları her yerde, her ülkede yerleşik düzene geçiyorlar. Gündüzleri normal insan kılığında dolaşan komşu erkekler bir akşam bir maç sonrasında gözü dönmüş katil holiganlara dönüşüyorlar. Bir daha Nazi vahşeti yaşamayız diye inanırken Bosna'da bebekleri kesiyor Avrupalı faşistler. Orwell'in romanında bunlar. O sırada dışarıdan makinalı tüfek sesleri geldi. Konuştuğu zaman unuttuğu çürüyen insan eti kokusu yeniden içini bulandırmaya başladı Tuna'nın. Bulundukları odanın kapı önünde erkek sesleri duyuldu. Hangi dilde konuştukları anlaşılmıyordu ama arada Türkçe sözcükler de duyuluyordu. Hızlı, kaba ve sert sesler. Birazdan bizi öldürecekler dedi yüzbaşı bir ol dişlerinin arasından tükürür gibi. Asteğmen Tuna, vakur ol, metin ol. Sakın korktuğunu belli etme ve asla celladından merhamet dileme. Onlara bu zevki verme, onurunla öl. Bir ölünün onuru neye yarar diye sordu Tuna. Kelime-i şehadet getir hocam. Kapı kırılır gibi açıldı. İçeriye simsiyah kar maskesi takmış, makinalı tüfekli iki adam girdi. Kısa boylusunun kendini esir alan adam olduğunu düşündü Tuna. Yüzbaşı bir olun önüne gidip durdular. Siyah tişört ve siyah bol pantolon giymişlerdi. Ayaklarında postallar vardı. Kolları simsiyah bir halı gibi kıllarla kaplı olan daha uzun boylusu, yüzbaşı bir ola bir tekme attı ve tükürdü. Sonra aralarında konuştular. Konuştukları dil birkaç dilin karışımı olmalıydı ve konuşanların bu dili hırpaladıkları hemen anlaşılıyordu. Arada Türkçe sözcükler de duyuluyordu. Kavga ediyorlardı. Bu sırada arka bahçeden önce bir erkek çığlığı, sonra bir silah sesi duyuldu. Maskeli ve silahlı adamlar fırlayıp çıktılar. Demek böyle sakin ve çaresiz öldürülmeyi beklemek yalnızca filmlerde olmuyormuş diye düşündü Tuna. Kim bunlar? Neden öldürüyorlar bizi? Diye sordu Tuna. Sesi kütüphanede araştırma yaparken profesörüne rastlamış bir akademisyeninkine benziyordu. BTO diyorlar kendilerine, dedi yüzbaşı bir ol acı dolu bir sesle. Birleşik Terör Örgütü. Her inanç ve her siyasi görüşteki bütün terörist ve anarşistlerin birleştiği yeni ve büyük bir grup. Kuralları mutlak kuralsızlık, hedefleri bu ülkeyi ve sistemi yok etmek, yöntemleri cinayet. İyi ama böyle bir ittifakın sonu olmaz ki. Ah hocam ah, bu artık tamamen bir öz kıyım, toptan silme, bir kendini yok ediş, saldırganlık ve nefretleri yalnız kendilerinden olmayanlara karşı değil, artık kendi yaşamlarına yönelik katliamlar yapıyorlar. Baksana, ekmek yedikleri fabrikaları, kendi çocuklarının tedavi edildiği hastaneleri ve ailelerinin öğrenim gördüğü okulları bombaladılar. İlaçları, ameliyat aletlerini, okul sıralarını kırıp döktüler, yaktılar. Dün de davaya ihanetten kendi arkadaşlarını öldürdüler. Artık niçin kurban vereceklerine dair ölçülerini yitirmiş bir güruh onlar. Kolektif çılgınlık bu, dedi Tuna. Beyni kaynar suda haşlanmış gibi acıyla. İşaretler vardı, derken bunu kastediyordum. İşaretler önce kansız ve masumdur, dedi yüzbaşı bir ol. Sonra inlemeye başladı aniden. Allah kahretsin, artık dayanamıyorum bu acıya. Sol kolumu kırdılar, içime oturuyor bu acı. Uf, gözümden akan yaş üzüntüden değil, acıdan. Kendi kollarını ve bacaklarını yokladı Tuna. Tamamen uyuşmuştu. Hiçbir şey hissetmedi. Yok, hayır, bir acı hissediyordu ama bu bütün bedenine yayılmış, çürümüş et acısı ve kokusuydu. Açgözlülük, alkolizm, tüketim hırsı, kısa yoldan ve her şeye rağmen zengin olmayı destekleyen politikacılar, medya grupları, ırkçılık ve aile içi şiddetin artması. Son treni yakalamak zorunda olarak koşan birinin son çabasıyla acele acele sayıklıyordu yüzbaşı Birol. Bunlar masum işaretlerdir. İyi misin Birol? Öbürü Tuna'yı duymadı bile. Şiddet ve saldırganlık bu nedenlerle beslenip büyüdü. Biliyorsunuz hocam, sen bunları o kadar iyi... Uf kolum, o kadar fazla biliyorsun ki yıllardır yaşadığın kabus bu yüzden. Ne garip, dedi Tuna. Ölmek üzere olan iki genç erkek son anlarında bunları konuşmaz sanırdım. İki asker, diye düzeltti yüzbaşı Birol. O zaman Birol'un bilincinin yerinde olduğunu anladı Tuna. Hem ne fark eder ki? Fark eder, dedi çabucak. Eder, çünkü bu konuşma böyle bir ortamda gerçek olamaz. Olsa olsa yıldızı bol bir yaz gecesinde boğazda rakı balık ya da peynir şarap keyfi çatan iki entelektüel arasında bu rahatlıkta geçebilir. Görüyorsun Birol, her şey bu yaşananların gerçek olduğu tezini hep çürütüyor ve ben haklı çıkıyorum. Sen bunun bir rüya olduğunu sanarak öleceksin galiba hocam, diye içini çekti yüzbaşı Birol. Algılar tıpkı bir göz aldanması gibidir. Bir anda tersine dönebilir demiş adamın biri, diye dalgın dalgın söylendi Tuna. Sesi uykuda konuşur gibi derin, sakin ve uzaktı. Eğer ölmez sağ kalırsak, dedi yüzbaşı Birol, senden bir şey isteyeceğim hocam. Yani beni şehit etseler bile, sesi buğulandı. Şair Doğan Gökay'ın imzalı bir şiir kitabını nişanlım Neşe'ye benim tarafından armağan edersen çok sevindirirsin beni. Sustular. Bedenlerini yakan acılar, içlerini kaldıran korkular, akıllarını oynatan şiddet ve yüreklerini dağlayan özlemleri saldılar ortaya. Hiç ses etmeden öylece seyrettiler onları. Bir de bak, ölmez sağ kalırsan şu uğruna ölümü göze aldığın kadını sıkı tut. Sıkı tut ki bilsin aşkını. Korkunç bir gürültü bozdu sözcüklerin sesini. Kapıyı tekmeyle açanlar bu kez 3 kişiydi ve öbür ikisine eklenen 3. maskeli bir kadındı. Onları görünce sakin bir sesle kelime-i şehadet getirmeye başlayan yüzbaşı Birol'un şehadeti yarım kaldı. İçeri girer girmez hiç konuşmadan yüzbaşı Birol'un karşısına geçen maskeliler ellerindeki makinalı otomatik tüfeklerle koro halinde onu taradılar. Bedeninden kanlar fışkırarak delik deşik zıpladı durdu genç asker. Katiller kurbanlarının öldüğüne bile bile kendilerinden geçmiş huşu içinde hala ateş ediyor, cinayetin süresini uzatıyor, hala ateş ediyorlardı. Korku ve dehşetten sersemlemiş olan Tuna'nın kulakları uğulduyor, midesi şiddetle ağrıyor, dizleri titriyordu. "Tanrım, şiddetten zevk alıyor bunlar," diye hıçkırdı, ağlıyordu. Sonra başını önüne eğdi ve sırasını bekledi. Bu sırada aklına hala katil doğanları yazarken ve ucuz romanı çekerken Tarantino'nun da böyle zevk alıp almadığını sorusunun gelebilmesine şaşırıyordu. Ama ölmeden az önce aklına gele gele bunlar geliyordu işte. Tek bir gürültü duydu, nefesini tuttu, bekledi. Sırılsıklam gözlerini açınca odada canlı olan tek kişinin kendisi olduğunu anladı. Katiller kapıyı vurup gitmişlerdi. "Beni bir sonraki şölene ayırdılar," diye inledi. Başını kaldırdı. Gözlüksüz gözleri şimdi sanki miyobu düzelmiş gibi son derece net görüyordu odanın öbür ucunda kanlar içinde iki büklüm kalmış yüzbaşı bir olun cesedini. Kan, ter, gözyaşıyla ıslanan bedeni sarsılarak ağlamaya başladı. "Tanrım, ah Tanrım, biraz daha yaşayayım," diye sevindiğim için çok utanıyorum. Altına işediğinin henüz farkında değildi. Seks yalanları. İnsanların çoğu seksin zevkli olduğu görüşüne katılacaklardır. Ama cinsel enerjinizi dönüştürmez ve onun dışarıya sızmasına izin verirseniz canlılığın tükeneceğinin bilincinde olmalısınız. Bu tükeniş gittikçe yorgunluk ve bunalım gibi psikolojik sırt ve böbrek ağrısı gibi fiziksel acılara neden olacaktır. Chia ve Chia, kadınlar için Taocu sevişme sırları. İnsanların bir semtte yaşamak için hiç değilse tek bir nedeni olmalı dedim. Bizim artık Kuzguncuk'ta yaşamak için hiçbir nedenimiz yok. Annem elinde tesbih, yüzünde ışıklı bir gülümseme, seccadede oturmuş, dudaklarını usul usul kımıldatarak tesbih çekiyordu. Başında saçının üstüne şeffafmış gibi kondurulup iki yandan omuzlarına sarkıttığı işlemeli, fil dişi renginde dikdörtgen bir tülbent vardı. Işıltılı siyah rengi ve gürlüğüyle hep gurur duyduğu saçları artık iyice kırlaşmıştı ve tıpkı babaanneminki gibi bir topuzla onları ensesinde topluyordu. Ve yine tıpkı onunki gibi uzun, dar etekli elbiseler giymeye başlamıştı. Annemin babaanneme bu kadar benzemek isteyişi ve bunu başarması beni mutlu ediyordu. Babaannemi severdim. "Sıkıştık burada. Her yan anılarla dolu. Soluk alamıyoruz," dedim gözlerimi kaçırarak. "Başka bir yere taşınıp yeni bir yaşam kuralım anne." Tesbihini çekmeyi sürdürdü annem. Aramızdaki sessizlik huzur doluydu. Ama ben huzursuz, sıkıntıdan çatlayacak gibi şişmiş hissediyordum kendimi. "Neden siz erkekler bazı konularda böyle dolambaçlı ve korkak davranırsınız evladım?" dedi yumuşak bir sesle annem. "Ben ne yaptım ki anne? Daha ne yapsaydın be güzel oğlum? Bu kız sana gelmiş, ortada kaldım, uzat elini," demiş, "sen çekip gitmişsin." "Anne, ne deseydim yani? Gel bizde kal mı?" "Elbette," dedi annem son derece sakin bir sesle, kalkıp seccadesini toplarken. "Bu kızın çocukluğundan beri sana tutkun olduğunu Sağır Sultan bile duydu. Sen habersizmiş gibi davranıyorsun be evladım. Ondan iyisini mi bulacaksın? Hem çok güzel, hem meslek sahibi, kültürlü, hem de hanım hanımcık. Üstelik hırçın ve kibirli de değil." "Anne!" Aras'ın ve babamın gidişinden sonra Meriç'in anneme çok destek olduğunun, bir bakıma annemi kurtardığının elbette farkındaydım. Bu nedenle ona minnettar olduğumu da saklamıyordum. Ama bu daha çok bir borçluluk duygusu sayılmaz mıydı? Öte yandan hırçın ve kibirli olan ama meslek sahibi, hele hele hanım hanımcık hiç olmayan, gelecek içinde hiç umut vermeyen adaya laf atıyordu tabii. Annem yalnızca askerlerin, terzi, öğretmen, doktor ve mühendislerin meslek sahibi sayıldığı bir kuşağın ve ortamın kadınıydı. Fotoğrafçılık meslek değildi onun gözünde. Halbuki Aras'la birlikte bir gelecek kuracaklarına kesin gözüyle bakıldığı yıllarda adadan daha akıllı, kaliteli ve soylu bir kız yoktu annemin dilinde. O felaketten sonra ada mı çok değişmişti yoksa annem mi? Belki de Aras'ın güçlü kişiliği ve binbir yeteneğiyle karşısına konulduğunda ideal gelin olarak görülen aynı ada benim yanıma uygun düşmüyordu annemin gözünde. Bak güzel evladım, ben size yük olmam. Siz kendi evinizi, yuvanızı kurar, dilediğiniz gibi döşersiniz. Ben alt kattaki küçük odaya tuvalet, banyo eklettirip oraya taşınırım. Hiç rahatsız etmem sizi. Ne olacak, fani dünya. Hayat pamuk ipliğine bağlı evladım. Giriş katına kiracı istemediği için orada iki odalı daire artık depoya dönüşmüş, tuvaleti iptal edilmişti. Demek orada yaşamaya bile razıydı annem. Sesi titredi ama hemen toparlandı. Ben de duymazdan geldim. İkimiz de acı çekmekten ve ağlamaktan yorgunduk. Anne, ortada fol yok, yumurta yok. Sen neler planlamışsın meğer? Yapma Allah aşkına. Hem daha erken. Niçin erken? Seccadesini ince, uzun bir rulo yapıp kapının arkasına koydu. Yanıma gelip beni oturduğum koltuktan kaldırdı, koluma girdi. Biraz da sürükleyerek oturma odasına götürdü. Seninle şöyle anaoğul karşılıklı kahve içmeyeli epey oldu. Otur şuraya bakayım. Ben iki orta kahve getiriyorum. Rahmetli Mürşide Hanım, nur içinde yatsın. Usulü pişireceğim. Sesinde neşeli, hatta hınzır tınılar vardı. Sevindim ve ürktüm. Sakın kaçma, bekle beni. Pencerenin önüne gittim, tül perdeyi açtım. Üryanizade sokağına baktım. Kış ortasıydı, geceydi. Karşıda hep ışıl ışıl parlayan köşkü aradım. Köşkte şimdi tek bir ışık ölgül ölgün yanıyordu. Bahçıvan Şakir amcanın kanserden ölmesiyle bahçenin canlılığı da kaybolmuş, salaş, dağınık herhangi bir bahçe kalmıştı geriye. Küçük fıskiyeli havuz, sümüklü ve bakımsız bir sokak çocuğu gibi hüzün vericiydi. Altında nice hoş sohbetin, çocukluk ve ilk gençlik keşfinin gerçekleştiği, asma yapraklı çardak bildiği ve şahit olduğu bütün gerçekleri de beraberinde alarak solup gitmişti. Sivri'nin kulübesine sonradan gelen hiçbir köpek tutunamamış, o ortama uyum sağlayamamıştı. Sonunda köşkün bahçesi köpeksiz kalmıştı. Köşkün bahçesi mevsimlik bahçıvan ve işçilere rağmen hiçbir zaman Şakir amcanın zamanındaki görkemli güzelliğine dönmedi bir daha. Süreyya Mercan çok hastaydı. Cihangir'de kendine bir stüdyo ev kiralayan ada sık sık köşke gelip Kuzguncuk'ta kalıyordu. Ben de haftada 2-3 kez uğruyor, hem onu hem de şair Doğan Gökay'ı görebiliyordum. Meriç'in annesi evlenmiş, Meriç öğrenci yurduna taşınmıştı. Mürşide Hanım Türk kahvesinin şekerini kahve kaynadıktan sonra eklerdi. Bakalım onun kadar iyi yapacak mıyım diye seslendi annem mutfaktan. Mutfaktan neşeli bir sesle seslenen annemi nasıl da özlemiştim. Gülümsedim. Öğretmenliğimin ilk sömestriydi ve öğrencilerden çok ben ders çalışıyor, çok yoruluyordum. Yeterlilik sınavını atlattıktan sonra iş için başvurduğum okullar arasında beni ciddiye alan ve beklediğimden daha iyi ücret telaffuz eden ilk teklifi kabul etmiş, apar topar çalışmaya başlamıştım. Özel Atacanlı Lisesi'nde edebiyat, kompozisyon ve yedek felsefe öğretmenliği yapıyor, üniversiteye hazırlık kurslarında sözsel test dersine giriyordum. Üzerimde büyük bir baskı, ağır bir yük vardı. Paniğe kapılıyor, belli etmemek için geriliyor, gerildikçe kendime benzemeyen kasılmış birine dönüşüyordum. Karşımda kimi parlak, kimi bıkkın, kimi de alaycı bakışlarla dikilmiş gençler vardı ve deneyimsizliğimi her an yüzüme çürük bir yumurta gibi fırlatmaya hazır bekliyorlardı. Büyük çoğunluğu edebiyatı ve sosyal dersleri fasulyeden sayıyor, hayatta en hakiki rehberin yalnızca matematik ve fizik olduğuna şartlanmış olarak at gözlükleriyle uygun adım yürüyorlardı. O sıralar onları olası bir tehlike gibi görüyor ve yakınlık duymuyordum. Okulun adıyla soyadımın benzerliği nedeniyle okulun sahiplerinden olduğuma dair yayılan dedikodu benim kulağıma dek gelmişti. Bu benzerliğin bir tesadüf olduğunu anlatmak için didinmem tam tersi bir tepki yaratıyor. Öğrenciler tabii tabii hocam benim de Sabancı ile akraba olduğum söyleniyor diyerek dalga geçiyorlardı. Birkaç ay sonra ben de işin ucunu bıraktım. İşte o sizin uydurup Nescafe'lerinize ölsem değişmeyeceğim canım Türk kahvesi. Annem özellikle benim öğrencilikten çıkıp iş hayatına girmemden sonra ilk kez eskisine benzer renklerde gülümsemeye, telefon sohbetleri, komşu ziyaretleri yapmaya, gazete okumaya başlamıştı. Her şeye rağmen yolunda giden tek bir şey vardı ve annem şiddetle o şeye tutunuyordu. Annesi güçlü olan bütün erkekleri bilmem ama ben belki de bu yüzden güçlü, yaşama bağlı kadınlara hayran olurum daima. Dur şöyle bir alıcı gözüyle bakayım benim mavi tunama hele. Eyvah diye hayıflandım. Böyle bir girişin ardından konuşmamızın hangi yörüngede dolaşacağını kestirmek hiç de güç değildi. Annesi tarafından bir türlü yetişkin sayılmayan evin tek nedibi kazazedelerdenim ya. Bir yandan o felaketin ardından önce oğulsuz sonra kocasız kalan annem isteksizce de olsa beni evin erkeği dediği kendince yaşamın en önemli yerine oturtmak zorunda kalmıştı. Yine de işine geldiği yerlerde beni hemen bıcı bıcı sevdiği minik oğluna dönüştürüveriyordu işte. Eskiden olsa bütün bu tavırlara ve taktiklere feci bozulur, aksileşirdim. Ama acıyı yaşamak insanı değiştiriyor. Annem hala ayaktaydı ve o ailemden kalan son kişiydi. Bir borçluktan çok kendi varoluşumun sallanan temellerini güçlendirmek içgüdüsü belki. Ve tabii bu dünyada iyi rol almak üzere doğanlardandım ve başkası elimden gelmiyordu. Güzel olmuş mu kahve? Eline sağlık, senin kahven hep güzeldir Zübeyde Hanım. Afiyet olsun yarasın oğluma. Eyvah diye ürperdim yeniden. Vıcık vıcık bir anne çocuk muhabbeti geliyordu besbelli. Tuna, ben düşündüm de anne ne var canım, ne bakıyorsun öyle, daha ağzımı açmadım bile. Ne söyleyeceğini biliyorum Zübeyde Hanım. Ne söyleyecekmişim bakalım? Tabii ki Meriç meselesi. Sandığın gibi değil. Nasıl sandığım gibi değil? Cinsellik sandığın kadar önemli değildir oğlum. İnsanın cinsel arzuları zamanla ve sevgiyle birlikte büyüyebilir. Efendim? Ağzım açık kala kaldım. Yanlış duymuş olmalıydım. Elimdeki fincandan kahve aktı pantolonuma. Beceriksizce silmeye çabaladım. Hayır, olacak şeyler vardır, olmayacak bazı şeyler vardır. Annem, benim doğu kökenli, ortaokul mezunu, ev kadını, mahcup ve hatta bazen tutucu annem 23 yaşındaki oğluna seks tavsiyeleri ediyordu ve ben de buna inanacaktım, öyle mi? Annemle babamı bir kez bile el ele diz dize görmemiştim. Birbirlerine, hayatım, sevgilim dediklerini hiç duymamıştım. Sinema ve televizyonlardaki öpüşme sahnelerinde bile aniden başka şeylerle ilgilenip gözlerini kaçıran utangaç annem şimdi bana seks dersi mi veriyordu? Ben mi çok geri kalmıştım da annemin arkasına düşmüştüm, yoksa annem mi değişmişti de ben farkına varamamıştım? Seks benim sandığım kadar önemli değildi demek. İyi ama benim seksi ne kadar önemsediğimi nereden biliyordu annem? Seks benim önemsediğim kadar önemli değilmiş ha? Yok canım, ne laf ama. Neden? Yemek yemek, su içmek, uyumak, dışkılamak ve işemek önemli de seks değil mi bakalım? Sekssiz yaşanabilir miyim işte? Ha? Görüyoruz cinsel yoksulluk yaşayanların ya da seks sorunları olanların mutsuzluklarını, sapkınlık ve şiddetlerini diye bağırıp anneme bunları anlatmak istedim ama yapamadım, sustum. Annemle seks konusunu tartışmanın ne anlamı olacaktı ki? Cinsellik elbette önemlidir ama senin sandığın kadar çok değil. Hem cinsellik karşılıklı sevgiyle büyür oğlum. Tek taraflı sevgi insana huzur vermez evladım. Şaşkınlığım yüzümden apaçık okunuyor olmalıydı ve galiba annemle cinsellik konuşmaktan utanan bendim. Bunları konuşmamız gerekmiyor anne. Hem ben bu konularda sandığın kadar beceriksiz sayılmam dedim. Sesim oyuncağı elinden alınmış bir çocuğunkine benzetilebilirdi, güldü annem. Hiç kimse değildir Tuna. Bakınca annemin gözlerinde parlayan tanımadığım ışıltılar gördüm. Annem haklıydı ve belki de klişe düşünceleri olan bendim. Dünya hızla değişiyor oğlum ve zaman denen insafsız şey insanın 25 yaşından sonra öyle hızla akıp gitmeye başlıyor ki akıllara selamet. Bir bakıyorsun yaşlanıvermişsin. Sıkıca tutmadığın şeyler akıp gidiveriyor elinden. Hatta bazen sımsıkı tuttukların bile. Sustu. İkimiz de birbirimize belli etmeden ellerimize baktık. Kibirle ve kararsızlıkla geçirilen gençlik kimseye mutluluk getirmemiştir. Yine sustu. Annem beni şaşırtmaya karar vermişti bir kez anlaşılan. Sen Aras'a benzemezsin Tuna. O derin bir soluk aldı. İlk kez Aras'la ilgili bu kadar soğukkanlı konuşabiliyor ve adını telaffuz edebiliyordu. Aras çok kararlı, bazen fazla gözü kara bir çocuktu. Sessizce dudaklarını kımıldatarak kısacık bir dua okudu abim için. Sen çocukken bile uzun süre kararsız kalır, karar verdiğinde de artık çoktan şansını kaybettiğin için çok üzülür, bu üzüntünü günlerce sürdürür, burnumdan getirirdin.